Ayrım 16, sayfa 275. Güvenlik, güvenlik güçleriyle sağlanabilir. Askerlerimizi ve turistik bölgelerimizle büyük şehirlerimize hedef alan dış destekli terör saldırıları giderek yoğunlaşırken, yıllardır beyinleri yıkanarak Mançurya kovayı haline gelmiş bazı sözde aydınlar ve bilim adamlarıyla, medya mensuplarından hükümete yakın olanlar, din bağını gevşettiğimiz için Türk-Kürt ayrımı oluştu. Din eğitimini daha da yaygınlaştırmak, ulus devletimizin çimentosu olan laiklikten ve Atatürk milliyetçiliğinden vazgeçmek, terörle mücadelenin en önemli koşuludur diyorlar. Diğerlerinin görüşleri ise şöyle: zabıta tedbirleri ve askeri hareketlerle terör önlenemez. Kürt sorunu diye nitelendirdiğimiz sorun aslında bir özgürlük sorunudur. Bu yüzden bölücülük propagandası serbest bırakılmalı, hiçbir siyasi parti kapatılmamalı, hatta çıkarılacak af yasalarıyla APO dahil tüm teröristler serbest bırakılmalı. PKK mücadelesi yapan generallerimiz Ergenekon benzeri soruşturmalarla yıldırılmalı, ne yapıp yapıp onların uluslararası ceza mahkemesinde de yargılanmaları sağlanmalıdır. Konu çok kapsamlı. Ben 2007 yılında yılın yazarı seçilen ve İngiliz Galaxy ödülü sahibi Richard Dawkins'in 2007 yılında Kuzey Yayınları arasında çıkan Tanrı Yanılgısı adlı eserinden yaptığım iki alıntı üzerinde konumuzla çok yakın ilişkili olduğundan sizlerin de düşünmesini istiyorum. Steven Pinker'ın deneyimi şöyle, sayfa 216. Romantik 1960'larda barışçılığıyla övünen Kanada'da genç bir delikanlı olarak Bakunin anarşisinin sağlam bir taraftarıydım. Ebeveynlerimin eğer hükümet kolluk kuvvetlerini bir kenara iterse her yer cehenneme dönecektir nasihatına gülüp geçmiştim. Rekabet içindeki tahminlerimiz 17 Ekim 1969 günü Montreal kolluk kuvvetleri greve başladığında sınanmaya başladı. Öğleye doğru saat 11.20'de ilk banka soygunu gerçekleşti. Öğlen olduğunda ise şehir merkezindeki dükkanların çoğu yağmalama yüzünden kapandı. Bu olaylar üzerinden daha birkaç saat geçmemişti ki taksi şoförleri havaalanı müşterileri için kendileriyle rekabet halindeki bir limuzin kiralama şirketinin binasını ateşe verdiler. Bir keskin nişancı çatılardan birine çıkarak bir polis memurunu öldürdü. İsyancılar bazı otel ve restoranları bastı ve bir doktor banliyodaki evine giren bir hırsızı öldürdü. Günün sonunda 6 banka soyulmuş, neredeyse 100 dükkan yağmalanmış, 12 yangın başlatılmış, 40 araba dolusu dükkan camı kırılmış, şehir otoriteleri orduyu ve elbette Kanada atlı polislerini düzeni yeniden sağlamak adına çağırmadan evvel mülk zararı 3 milyon doları aşmıştı. Bu belirleyici deneysel sınav siyasi görüşlerimi sükutu hayale uğratmıştı. Montreal nüfusunun büyük çoğunluğu muhtemelen Tanrı inancı olan kişilerdi. Yeryüzü üzerindeki kolluk kuvvetleri kısa bir süreliğine sahneden yok olduğunda, Tanrı korkusu bu insanları bu kötülükleri yapmaktan neden alıkoymadı? İnsanlar dine ihtiyacımız var dendiklerinde, asıl imaları kolluk kuvvetlerine ihtiyacımız olduğudur. Sam Harris'in belirlemeleri ise şöyle, sayfa 217. Amerika'daki siyasi parti bağlılığı dindarlığın kusursuz bir göstergesi değilse de kırmızı eyaletlerin cumhuriyetçi olmalarındaki birinci sebebin muhafazakar Hristiyanların ezici siyasi baskısının olduğu bir sır değildir. Eğer Hristiyan tutuculuğu ve toplumun sağlığı arasında güçlü bir bağ olsaydı bunun belli başlı işaretlerini Amerika'nın kırmızı eyaletlerinde görebilmeliydik. Göremiyoruz. Şiddet içeren suç oranları en düşük 25 şehrin %62'si mavi eyaletler, yani demokrat. Geriye kalan %38'i ise kırmızı eyaletlerdir, yani cumhuriyetçiler. 25 en tehlikeli şehrin %76'sı kırmızı eyaletlerde, %24'ü mavi eyaletlerdedir. Aslında Amerika'daki en tehlikeli 5 şehirden 3'ü dindar eyalet Teksas'tadır. Ev soygunu oranının en yüksek olduğu 12 eyalet kırmızıdır. Hırsızlık oranlarının en yüksek olduğu 29 eyaletten 24'ü kırmızıdır. Cinayet oranının en yüksek olduğu 22 eyaletten 17'si kırmızıdır. Tarih boyunca en büyük yolsuzlukların dini referans olarak alan yöneticilerce yönetilen ülkelerde yapılmış olduğunu da hiçbir zaman gözden uzak tutmayın. Güneydoğu'da İsrail tampon bölgesi kuruluyor. Türkiye'nin en büyük, dünyanın 9. büyük projesi olan GAP'ın mimarı Süleyman Demirel'dir. Bu projeyi adeta köstekleyen, tek başına iktidar olduğu 2002 yılından beri, Atatürk Barajı'nın yarısı kadar bile bu proje için yatırım yapmayan AKP hükümeti, şimdiye kadar açılan 17. paketin sonuncusunu Güneydoğu Acil Eylem Planı adıyla açtı. Recep Tayyip Erdoğan'a göre bu plan, yüzyılın kardeşlik ve sosyal restorasyon projesi. Görme özürlü aydınlarımıza göre bu plan seçim propagandası için ortaya atılmış bir boş vaatler manzumesi. Gerçekte ise Kuzey Irak'ta kurulacak Kürt Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kurulacak İsrail tampon bölgesi gözden kaçırılmaya, başka deyişle ülkemize yapılan en büyük ihanetlerden biri cambaza bak yöntemiyle kamufle edilmeye çalışılıyor. Şöyle ki, devletimiz kaçakçılığı önlemek için 1950'lerin ikinci yarısından itibaren Güneydoğu'da hudutlarımız boyunca 780 kilometre uzunluğunda 300 metre ile 1 kilometre arasında değişen genişlikte tam 508 bin dekar araziye 615 bin 419 mayın döşemiş. 1992 yılında alınan bir kararla mayınları temizleme görevi Genelkurmay Başkanlığımıza veriliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu acil eylem planını açıklarken mayınlı arazilerin temizleneceğini ve buranın tarıma açılacağını söylüyor. Şimdiye kadar olan tüm gelişmeler ise iddialarımızın doğruluğunu açıklığa kavuşturuyor. 2005 yılında AKP hükümeti bir kararname çıkararak bu bölgede mayını temizleyen firmaya arazinin kullanım yetkisi verileceğini, ihaleyi Maliye Bakanı'nın yürüteceğini hükme bağlamıştır. Yapılan başvuru üzerine Danıştay 16 Nisan 2007 gün ve 2007 Taksim 3295 sayılı kararıyla ve maliye bir firmaya görev verebilir ancak araziyi temizleyen firma ile kullanacak firmanın aynı olması devlet ihale yasasına ve kamu yararına aykırıdır gerekçesiyle söz konusu kararnamenin yürürlüğünü durduruyor. AKP hükümeti yeni bir yasa çıkararak Danıştay kararını etkisiz kılma çabasında. Hazırlanan yasa tasarısında şu hükümler var. Mayından temizlenecek arazi tarımsal faaliyette kullanılmak üzere yükleniciye bırakılacaktır. Mayın temizleme ihalesi ve danışmanlık hizmetleri devlet ihale yasası ile kamu ihale yasasına tabi olmaksızın Maliye Bakanı tarafından yürütülür. Bu konuda Yalçın Doğan arazi kadar bu filmde mayınlı başlıklı makalesinde şu yorumu yapıyor. AKP Danıştay iptalini yani hukuku umursamıyor. Araziyi yine mayından temizleyecek firmaya bırakıyor. Üstelik ihaleye bile çıkmadan kendi belirleyeceği bir firmaya, tasarıya göre 44 yıllığına. Kullanılamıyor ama o bölge organik tarıma çok elverişli. Şimdi ihaleye çıkmadan bir firmaya temizlet ve o firmaya ver. Vural Savaş'ın notu bu firmanın İsrail'in güdümünde bir firma olacağından hiçbir kuşkunuz olmasın. AKP döneminde örnekleri zaman zaman görülen tipik uygulamalarından biri. Büyük işlerde ihaleye ya tek firma katılıyor ya ihaleye hiç çıkılmıyor, iş bitiyor. Eğer bu tasarı gerçekten böyle yasalaşır ve bu biçimde uygulanırsa günün birinde Yüce Divan'ın önünde bir dosya daha olacak. İki olay, iki yorum. 1. 19 Temmuz 2008 tarihli Yeni Çağ gazetesi manşetten şu haberi veriyor. Yabancıya toprak satışı yeniden başladı. Son düzenlemeyle tüm yasal engeller ortadan kalkmış oldu. Türkiye'ye üşüştüler. Financial Times gelişmiş ülkelerde krizdeki emlak sektörü çökerken Türkiye'nin yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini belirterek yabancılar geçen yıl Türkiye'de emlaka 3,5 milyar dolar yatırdı diye yazdı. Bu haber bana şu olayı hatırlattı. 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ve ön sözünü Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı İstanbul Risaleleri adlı kitabın 158. sayfasındaki Allah'ın gazabına uğrasınlar başlıklı bölümü birlikte okuyalım. Fatih İstanbul'u alıp Ayasofya önüne geldiği zaman derinden derine bir inilti işitti. Sesin geldiği tarafa adam gönderdi. Hali perişan bir keşiş getirdiler. Huzura çıkardılar. Niçin hapsedildin diye sordular. Keşiş falada baktığını ve kuşatma hazırlıkları sırasında Bizans İmparatoru Konstantin'in kendisini çağırıp remil atmasını, yani bir çeşit fal söylediğini, remilde İstanbul'un Türklerin eline geçeceğini bildirmesi üzerine Konstantin'in kızarak kendisini zindana attırdığını anlattı ve şimdi karşınızda bulunuyorum demek falım doğruymuş dedi. Bunun üzerine Fatih de İstanbul'un kendi elinden çıkıp çıkmayacağına dair remil atmasını istedi. Keşiş remil attı ve şöyle dedi. İstanbul Türklerin elinden harp veya darp ile çıkmayacak. Ancak öyle bir zaman gelecek ki elinizdeki emlak ve arazi azalacak. Bu suretle İstanbul Türk malı olmaktan çıkacak. Bu falın bildirdiği neticeden üzülen Fatih ellerini kaldırarak İstanbul'da edindiği yerleri ecnevilere yani yabancılara satanlar Allah'ın gazabına uğrasınlar diye beddua etti. Gerçek Müslümanlar bu duaya amin demişlerdir herhalde. 2. Murat Yetkin'in 19 Temmuz 2008 tarihli Radikal Gazetesi'nin manşetinden verdiği haberde şu. MİT darbecileri hükümete iletmiş. MİT'ten bir ilk. 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinde bağlı bulunduğu başbakanı zamanında uyarmadığı eleştirileri alan MİT'in geldiği noktada asker dahil hükümeti gayrimeşru yollardan uzaklaştırmayı amaçlayan örgütlenmeleri izlemekte ve gerekli makamlara iletmekte olduğunu bir MİT yetkilisi söyledi. MIT'e yakın çevreleri yakından tanıyan bir kişinin yorumu ise farklı. ABD'nin bölgesel çıkarlarına hizmet ederek iktidarda kalmaya çalışan AKP'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı ABD himayesine aldı. Bunun doğuracağı sonuçları çok iyi bilen MIT yetkilileri aslında kahroluyorlar. 20 subaya ilişkin istihbaratı MIT'e veren ABD istihbaratıdır. Aynı istihbaratın AKP'ye de verildiğini bildiklerinden iletmek zorunda kalmışlardır. Sen Sabah gazetesinin pazar ilavesindeki Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Aydemir Güler'in yorumunu oku. Gerçek maalesef onun söyledikleriyle tamamen örtüşüyor. İşte o yorumdan bazı satırlar. Ergenekon AKP'nin ülkeyi ele geçirme operasyonudur. Bugün Türkiye'nin sorunu AKP'dir. Suçları saymakla bitmez. Piyasacılık kitleleri yoksullaştırıp temel haklarını elinden alırken bu süreç dinciliğin yükseltilmesiyle destekleniyor. Ülkemiz bölgede Amerikan planlarının içine yerleştiriliyor. Türkiye halkının tarihsel kazanımları vardı, sosyal devlet bitirildi. Bağımsızlık düşüncesi milliyetçi taassup, yabancı düşmanlığı olarak suçlanıyor ve laiklik tasfiye oluyor. Sonuç, cumhuriyeti halkın tepesine yıkmaya çalışıyorlar. Bu bir Amerikan darbesidir. Türkiye'nin en köklü darbesi 12 Eylül, darbenin nasıl bir şey olduğunu anlamak için model. ABD darbecilere bizim çocuklar diyecek, gericilik devlet eliyle toplumun bütün dokularına emdirilecek. Sermaye artık bizim gülme zamanımız geldi diyecek, sola saldırılacak. Bugün Türkiye'de bütün bunlar var ve tamamını AKP temsil ediyor. Darbenin Amerikancı, dinci olmayanı sermaye ile derin bağlar kurmamış türü olur mu? Olursa karikatür olur. AKP'ye ve onun temsil ettiği saldırılara karşı durmak solculuğun temel koşuludur. AKP'den demokrasi beklemek ve ülkeye böyle bir umut yaymak ise işin içinde başka hesap yoksa büyük bir akılsızlığa denk düşer. Önümüzdeki süreç malum davalar nasıl giderse gitsin, bağımsızlıkçı, ilerici, emekten ve kardeşlikten yana bir sol ile bugün AKP'nin temsil ettiği cephe arasında köklü bir hesaplaşmaya sahne olacak. Böyle milli savunma olur mu? Türkiye'nin Milli Güvenlik Stratejisi adlı eserin de yazarı olan Profesör Doktor Nurullah Aydın şu belirlemeyi yaptı. PKK terör örgütünü besleyen, koruyan, eğiten, istihbarat ve lojistik destek sağlayan NATO müttefikleridir. Aselsan'da Türkçe yazılım çalışma projesini yürüten iki uzmanın şüpheli ölümle devre dışı bırakılması hala aydınlatılamamıştır. Bu olayın ardından Türk yazılım çalışmaları da durdurulmuştur. Çünkü Türk Hava Sanayi ve Kara Zırhlı Birlikleri atış sistemleri NATO ortak düşman tespitine göre kodlanmıştır. Buna göre de yazılım kodları şifrelenmiştir. ABD Türk savaş uçaklarında elektronik mekanizmayı kilitlediğinde Türk hava uçakları bomba atamaz. Bu aynen kişisel bilgisayardaki şifre gibidir. Şifreyi bilmezseniz bilgisayarı da açamazsınız. Yeni Çağ Gazetesi 27 Mayıs 2008. Şimdi de CHP milletvekili Onur Eymen'e kulak verelim. Bir askeri güce sahip olmak sadece silah sistemlerine sahip olmak demek değildir. O silahları kullanma hakkına da sahip olacaksınız. Geçmişte bizim çok acı tecrübelerimiz var. Biz Kıbrıs harekatını yaptığımız için ABD Kongresi bize askeri ambargo uyguladı. Aldığımız parasını ödediğimiz silahların yedek parçasını vermediler. Bizim uçabilen uçaklarımız fırlatma iskelesi olmadan uçtu. Uçaklarımız düştü, pilotlarımız kurtarılamadı. Şehit verdik biz bu yüzden. Bize elimizdeki silahları kullandırmadılar. Almanya'dan bazı askeri teçhizat aldık. Türkiye bunları Güneydoğu'da PKK'ya karşı, teröre karşı kullanıyor diye bir NATO müttefikimiz olan Almanya Türkiye'ye ambargo uyguladı. Bütün bunların bilinmesine rağmen Türkiye'nin 11 milyar dolar ödeyerek 100 adet F-35 uçağı satın almasını öngören anlaşma Mayıs 2008'de TBMM'de görüşüldü ve süratle kabul edildi. ABD bu uçakların yazılım kodlarını vermiyor. Vermeyince siz milli yazılımı monte edemiyorsunuz. ABD'nin düşman saymadığı füzeler ve benzer radar güdümlü tehditlere karşı savunmasız kalıyorsunuz. Örneğin yarın PKK ABD malı füze kullanırsa uçaklarımız keklik gibi avlanacak. Kuzey Irak'ta kurulacak Kürt devleti de herhalde ABD füzeleri kullanacak ve bizim uçaklarımız bir çatışma halinde o füzelere karşı etkisiz kalacak. Yunanistan'la çatışma halinde de o uçakları kullanmak mümkün değil. Türkiye'nin son satın aldığı 30 adet F-16 Blok 50 uçağında da milli yazılım yoktur. CHP milletvekili Şükrü Elekdağ, milli yazılımsız uçaklara verilen adı TBMM'de açıkladı. Uçan soba borusu. ABD milli yazılımı neden vermiyor? Bu konuda Elekdağ'ın görüşü şöyle. Amerika'nın bölgesel çıkarları için uygun olmayan strateji seçeneklerine Türkiye'nin başvurmasını önlemek. Melih Aşık, Milliyet Gazetesi 25 Mayıs 2008. Erdal Şafak'ın yaptığı çok önemli bir uyarıyla bu yazıya son vermek istiyorum. Sabah gazetesi 26 Mayıs 2008. ABD bize F-35'leri teslim ederken yazılımında kimleri dost saydıysa onlarla dost olacağız, onlarla dost kalacağız. Uçağın yazılım programının yani kaynak kodlarının düşman olarak algıladıklarını ise hep hasım olarak kabul edeceğiz, etmek zorunda kalacağız. Örneğin aramızdaki olası gerilimin boyutları nereye tırmanırsa tırmansın, Yunanistan hep dost kalacak. İlişkilerimiz ne kadar gelişirse gelişsin, F-35'ler örneğin Suriye ve İran'ı hep düşman olarak görecek. Tabii ilişkilerimizin stratejik boyutlar kazandığı belirtilen Rusya'yı da. Yani kiminle dost, kiminle hasım olacağımıza, dolayısıyla dış politikamıza F-35'lerin kaynak kodları aracılığıyla ABD karar verecek. Daha da vahimi var. Türkiye şu sıralar bir de karadan karaya atılan füzelere karşı kritik hedeflerin savunmasını güçlendirmek için füze savunma sistemleri ihalesine hazırlanıyor. 4 tedarikçi adayından söz ediliyor. ABD, Rusya, Çin ve İsrail. En şansların ABD ve Rusya olduğu belirtiliyor. Bir an ihaleyi S-300 ve veya S-400 sistemleriyle Rusya'nın kazandığını varsayın. Şöyle bir tablo karşımıza çıkacak. Alacağımız ABD yapımı F-35'ler ordumuza katılacak, Rus yapımı füze savunma sistemlerini düşman olarak algılayacak ve otomatik olarak hedefe kilitlenecek. Gerisini düşünmek bile istemiyorum. Başlayacak krizin temel nedeni, J. Bellamy Foster Monthly Review dergisine yayımlanan Rasyonel Kapitalizmin Sonu başlıklı yazısında şu belirlemeyi yapmıştı. ABD ekonomisinde bunalımın temel nedeni sermayenin mali alanlara kayması, muazzam bir mali sermaye yığınağı oluşurken yatırımların kısıtlanması. Bu süreç içerisinde kapitalizm tamamen kontrolden çıkmış, bir vahşi kapitalizm belirmiştir. Serbest piyasa ekonomisinde sözü edilen ekonomiyi dengeleyen o görünmez el artık serbest rekabet değil, mali sermayedir. Küreselleşen tekelci kapitalizm dünya ölçüsünde eşitsizlikler ve savaşlar doğuruyor. 2008 yılı Nisan ayında Avrupa'nın önde gelen 57 ekonomisti Le Monde, L'Humanité, Le Monde Diplomatique, Politz Fransa, Flaman İsveç, Tribuna Robotzinska Polonya, Publico İspanya, Il Manifesto İtalya, Tagesschau Zeitung Almanya adlı basın organlarında yer alan imzaya açık bir çağrı yayımladılar. Hüseyin Baş, ekonomi uzmanlarından uluslararası çağrı, Cumhuriyet Gazetesi 14 Nisan 2008. Söz konusu çağrıda şöyle deniyor. Kuralsızlaştırılmış finans toplumları yıkmaktadır. Hisse senedi sahipleri finans kuruluşlarını kuzeyden güneye her gün daha fazla rant sağlamak için emekçilerin ücretlerine baskı yapmaya zorluyorlar. Şiddetli krizlerle, büyük gösteri ve gürültüyle birdenbire ve hoyraç ortaya çıkarak inanılmaz boyutlara ulaşan spekülatif açgözlülük, sonuçta istihdamı ve ekonomik aktiviteyi olumsuz yönde etkilemekte, işsizliği, iş güvensizliğini ve eşitsizlikleri arttırmaktadır. Spekülasyon ve onu izleyen krizin zararını ise emekçiler ve toplumun en yoksul kesimi ödemektedir. 20 yıldan bu yana dünyanın finans seyri uzun kriz dönemlerinden ibarettir. 1987'de borsa krizi, 1990'da Birleşik Devletler, Avrupa ve Japonya'da taşınmaz krizi, 1997 ve 1998 uluslararası finans krizi ve nihayet 2007-2008'de taşınmaz, belki de küresel boyutta Ve nihayet 2007-2008'de taşınmaz, belki de küresel boyutta finans krizi. Krizler neden yinelenip durmaktadır? Çünkü sermayenin ve yenilikçi finansın serbest dolaşımının önündeki ayak bağlarının tümü kaldırılmıştır. Köpüğün büyümesine izin veren merkez bankalarının ise likidite sıkıntısına giren bankaların ve spekülatif fonların yardımına koşmaktan başka seçeneği kalmamıştır. Finans pazarının giderek büyüttüğü gemi azıya alan eşitsizliklere ve hepimizi tehlikeye atan krizlere hiçbir şey yapmadan katlanmayacağız. Zira istikrarsızlığın özünde finansal kuralsızlık yer almaktadır. Sözde saydamlık ve etik çağrılar hiçbir şeyi değiştirmeyecek, aynı nedenlerin benzer sonuçlar vermesine engel olamayacaktır. Bu gidişe nokta koymak için oyunun odağına müdahale etmek ve yapıyı köklü bir biçimde değiştirmek gerekmektedir. Oysa Avrupa Birliği'nde bu yönde ortaya konacak her değişim finans kapitale koruma sağlayan anlaşmaların engeliyle karşı karşıya kalmaktadır. Bizler Avrupalı yurttaşlar olarak Lisbon Anlaşması'nın sermaye hareketlerini kısıtlayan, tüm engelleri yasaklayarak finansal sermayeye toplum üzerinde ezici egemenlik sağlayan 56 maddenin lağvedilmesini talep ediyoruz. aynı zamanda sermayeye kendisi için en uygun yere gidebilme imkanı veren, yerleşim serbestliği bahşeden ve buradaki finansal kuruluşlara, Londra'nın finansal merkezi City'ye veya bir başka yere sığınma olanağı sağlayan 48 maddenin de kısıtlanmasını istiyoruz. Eğer özgürlükten bugün finansta somutlaşan ve toplumun kalanını köleleştiren egemen güçler anlaşılıyorsa, hemen söyleyelim, bunu reddediyoruz. Bizler finansa rantabilitenin köleliğinin dışında yaşayan toplumları yeğliyoruz. Anlayın artık, işbirlikçiler sizi köleleştirmeye çalışan güçlerin ajanlarıdır. Ünlü spekülatör George Soros, son 75 yılın en büyük krizinin başlamak üzere olduğunu vurguladıktan sonra şöyle diyor. Hayatımda gördüğüm en büyük mali kriz, bu sadece mali kesimi değil, ekonominin genelini de yakından ilgilendiriyor. Krizin reel ekonomiyi etkilemeyeceğini düşünmek sadece bir rüyadır. Kriz yavaş yavaş geliyor ama ne kadar yavaş gelirse etkisi de o kadar çok olacak. Ülkemizi yönetenler ve sözde ekonomistlerimiz ekonomi konusunda vatandaşlarımıza yalan söylemekten artık vazgeçmelidirler.